Merhabalar. Bugün Davut'la ilgili serimize devam ediyoruz. Başlamadan önce dua edelim. Ya Rab, bugün kulaklarımız sana açık olsun. Yüreklerimiz sana açık olsun. Seninle dolu olmak istiyoruz. Çünkü biz bu dünyadayken sana uygun bir şekilde yaşamak istiyoruz. Senin kutsal ruhunla, sana iman ederek bunu yapmak istiyoruz. Rab, bize yardım et. Bu vaazı dinleyenler sana güvensin. Seninle birlikte olsun. Amin. Kral Davut, İsrail halkının tarihinin en büyük kralıdır. Onun yönetiminde İsrail tüm düşmanlarını yendi. Başkenti Kudüs'ü oluştu. 12 kabileden bir halk yaptı. Kral Davut o kadar harika bir mirası bıraktı ki onun zamanından 1000 sene sonra İsa zamanında İsrail'in halkı hala onu anıyor ve ona benzeyen bir kralı bekliyordu. Zafer kazanan, düşmanlarını yenen bir kralı bekliyorlardı. Ama hikayenin başlangıcında Davut silik birine benziyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir köydeki, önemsiz bir ailedeki en küçük biriydi. Samuel peygamber ailesine gelince Davut'un babası onun var olduğunu bile unutmuştu. Fakat o gün Rab Davut'u unutmadı. O gün Davut iki şey Rab'den aldı. Birincisi bir vaat aldı. Kral olacaksın. Ve kutsal ruh aldı. Vaat olduğu halde Davut Rab'bin zamanında gerçekleşeceğini biliyordu ve çobanlık görevine geri döndü. Tanrı'nın vaadini iman ederek ve kutsal ruhun gücünle Rab'bin zamanını beklemeye memnunmuş. Davut'un tahtına yolculuğu uzun ve dolaylıydı. Bugün her olayı anlatamam. Ama bazılarından bahsetmek istiyorum. Tanrı'nın vaadi ve kutsal ruhu aldıktan birkaç sene sonra İsrail'in düşmanlarından birinden bir şampiyon, Goliat, ortaya çıkınca duyduk ki bir hafta önce İsrail'in o zamandaki kralı Saul onunla karşılamaktan çok fazla korktu. Onun yerine Davut, Tanrı'nın vaadine iman ederek ve kutsal ruhun gücünle Goliath'ı yendi. Yani kral olmadan önce Davut'un kral yüreği taşıdığı belliydi. Ondan sonra Davut kral Saul'un evine girdi. Yani davet edilmiş. Saul'un büyük çocukları vardı ve yaşları Davut'a yakındı. Davut orada yaşarken onur kazanmaya başladı. Ev halkı onu sevmeye başladı. Saul'un oğlu Yonatan, Davut'un en iyi arkadaşı oldu. Saul'un ikinci kızı Mikal, Davut'a aşık oldu. Davut için her şey yolunda görünüyordu. İsrail'in ordusunda yüksek bir pozisyon aldı. Her bir aldığı görevde başarılıydı. Savaştan geri gelince, kentin kapılarından geçerken genç kızlar onu övdü. Bir yandan oynuyor, bir yandan da şu eskiyi söylüyorlardı. Saul binlercesini öldürdü, Davut ise 10 binlercesini. Davut'un hayatının nereden nereye geldi? Kralın yolundaydı. Ama zor günler geliyordu. Kral Saul memnun değildi. Davut'u kıskandı. Bu sözlere gücünen Saul çok öfkelendi. Davut'a 10 binlercesini banaysa ancak binlercesini verdiler. Artık kral olmaktan başka onun ne eksiği kaldı ki diye düşündü. Bu yüzden Saul bir plan yaptı. Davut'u binbaşı yaptı ve onun taburuna en zor görevleri verdi. En tehlikeli görevleri verdi. Saul savaşta öldürüleceğini umuyordu ama planı aleyhine döndü. Davut rabe güvenerek ve kutsal ruhun gücüyle her görevinde başarılı oldu. Yani bu şekilde daha çok onur kazandı. Herkes onu daha fazla sevdi. Ve Saul daha da öfkelendi. Bir plan daha yaptı. Onun ikinci kızı Mikal'ın evlenme zamanı gelince Davut'a vermeyi teklif etmeyi düşündü. Kızla evlenmek için başlık parası gerekiyordu. Ve bunun bedeli Davut için tehlikeli olacaktı. Çünkü onun parası yoktu. Bu yüzden Saul'un gücün altına gelebilir. Saul, Davut'un Filistlilerin eline düşüp öleceğini tasarlıyordu. Yani kendi kızı bir araç gibi kullanacaktı. O zaman bu başlık bedelinden hiç bahsetmeden kıza verme teklifini gönderdi. Davut kralın kızının başlık parasını sorunca Saul şunu söyledi. Kral, düşmanlarından üç almak için başlık parası olarak 100 Filistlinin sünnet derisinden başka bir şey istemiyor. Saul neden o kadar iğrenç şey istedi? Yani iki sebepten bahsedeceğim. Birincisi, 100 düşmanı öldürmek Saul verdiği süre sınırında bunun imkansız olduğunu düşünüyordu. Yani bunu yapmaya çalışarak Davut ölecektiğini düşündü. İkincisi, Davut'a güvenmedi. Davut savaşa girince sadece düşmanlardan kanıtları alabilir. Çünkü o bölgede sadece Filistliler sünnetsizdi. Ama yine de Saul'un planı aleyhine döndü. Davut'la adamları gidip 200 Filistli öldürdüler. Saul ondan şimdi daha fazla nefret etti. Bugünlerde kim daha kral gibi davrandı? Kim İsrail'in şampiyonuydu? Kim halkın kahramanıydı? Kim ordusunun gücünü yönetti? Davut tabi. Kral olmadan önce Davut'un kral yüreği taşıdığı belliydi. Ama sabırla bekledi. Asla Saul'a karşı gelmedi. Saul'a isyan etmedi. Saul'un her buyruğunu dinleyip itaat etti. Tanrı'nın vaadini imanla beklemeye hazırdı. Ve kutsal ruhun gücüyle başarılıydı. Ama Saul, Davut hakkında daha çok korku duymaktaydı. Ve yaşama boyunca ona düşmanlık besledi. Bundan biraz sonra kral Saul sinsi planları bıraktı ve Davut'u açık bir şekilde öldürmeye çalıştı. Fakat Davut, Yonatan'ın ve Mikal'ın yardımıyla Saul'un elinden kaçtı. Şimdi Davut firardaydı. İlk önce ülkeden kaçtı ama Rab Tanrı onu yönetti. Yahuda kentine gidin dedi. Ve Davut gidip kendini sakladı. Giderken adamlar yanında toplandı ve sonunda yaklaşık 600 kişi onun yanındaydı. Onlar Davut'u sevdiler. Bu sırada Kral Saul Davut'u arattı ama onun nerede olduğunu bulamadı. Saul'un dikkati Davut'tayken İsrail'in düşmanları bu fırsatı gördü. İsrail'in kentlerinden birine Keyila kentine saldırıp harmanları yağmalardılar. Bu haber Davut'a gelince bir kral gibi düşündü. Onları kurtarmalıydı. Ama önce kutsal ruhla dolu bir kral gibi düşünüp, Rab'e gidip şu düşmanlara saldırayım mı diye danıştı. Rab evet git dedi ve Davut 600 adamla birlikte gidip Keyila kentinin halkını kurtardı. Kral Saul ise bu haberi aldığında kendi halkını hiç umursamadı. Yani kendi kızını araç gibi kullandığını gibi şimdi halkın zorluğunu kullanmayı düşündü. Bunu Davut'u yakalayıp öldürmek için fırsat olarak gördü. Bu yüzden 3000 kişiyle birlikte Davut'un peşine düştü. Ne olacağını kimse bilmedi. Davut yakalanmak üzereyken acil olaylar çıktı ve Saul onu bırakmak zorunda kaldı. Olay bitirince tekrar Davut'u öldürmeye çalıştı, onu takip etmeye başladı. Bazı kentler Davut'u Saul'a teslim etmek istediler, bazı kentler Davut'u korudular. Ama en sonunda Saul'un ordusu Davut'a yaklaştı. Davut ve onun adımları tepelerde saklandı. Ama kaçacak bir yer yoktu. Davut ve onun yanındaki adamlardan en cesur olan birkaç kişi Saul'un ordusunu gizlice dinlemek için tepelerden sürünerek yaklaştı. Bir anda büyük heyecan ile, yani bakarken Saul'un kendi ordusunu bırakıp ihtiyacını gidermek için tek başına bir mağaraya girdiğini gördüler. Adamları Davut'a, ya işte Rabbin sana dilediğini yapabilmen için düşmanını eline teslim edeceğim dediği gün bugündür dediler. Davut kalkıp Saul'un yanına geldi. Saul ona farkında değildi. Şimdi Davut Tanrı'nın vaadini gerçekleştirebilir, hakkını alabilir. Davut, Saul'un çüpesinin eteğinden gizlice bir parça kesti. O kadar. Saul, farkında olmayarak mağaradan çıkıp yoluna koyuldu. Davut'un yanındaki adamlar şok oldu. Neler düşündüklerini hayal edebilir misiniz? Rab'den gelen bir vaat vardı Davut'ta. Yani kral olacaktı. Onun hakkı var. Saul'dan daha fazla kral gibi davranıyor, hakkı var. Ondan daha başarılı, hakkı var. Yani Davut, hakkını al, kral ol. Dünya böyle bir şekilde davranıyor. Silahlarla kazanmaya çalışıyor. Kişileri öldürerek kazanmaya çalışıyor. En başarılı, en büyük, en güçlü olmak istiyor. Hakkını almak istiyor. Kral olmak istiyor. Herkes dünyanın merkezi olmak istiyor. Ama Davut hakkından vazgeçti. Rab'e bıraktı. Tanrı'nın vaadine iman ederek ve kutsal ruhun gücüyle davrandı. Yani bu ne demek? Kraldan korktu mu? Ona hiç karşı gelmedi mi? Hayır. Saul'a karşı geldi ama alçak gönülle Rab'e dayanarak nasıl karşına geldiğini okuyacağız. Samuel, 1. Samuel 24. bölümden 8. ayette başlayarak, o zaman Davut da mağaradan çıktı. Saul'a efendim kral diye seslendi. Saul arkasına bakınca Davut eğilip yüzüstü yere kapandı. Davut sana kötülük yapmak istiyor diyenlerin sözlerini neden önemsiyorsun dedi. Bugün Rabbin mağarada seni elime nasıl teslim ettiğini gözünle görüyorsun. Bazıları seni öldürmemi istedi ama ben seni esirgeyip efendime el kaldırmayacağım çünkü o Rabbin meshettiği kişidir dedi. Hey baba, çüpenin eteğinden kesilmiş elimdeki şu parçaya bak. Evet bak, çüpenden bir parça kestim ama seni öldürmedim. Bundan ötürü içimde kötülük ve başkaldırma düşüncesi olmadığını iyice bilesin. Sana kötülük yapmadığım halde sen beni öldürmeye çalışıyorsun. Rab aramızda yargıç olsun ve benim üçümü senden o alsın. Ama ben elimi sana karşı kaldırmayacağım. Eskilerinin şu kötülük kötü kişilerden gelir deyişi uyarınca, elim sana karşı kalkmayacaktır. on dot İsrail kralı kime karşı çıkmış. Sen kimi kovalıyorsun? Ölü bir köpek mi? Bir pire mi? Rab yargıç olsun ve hangimizin haklı olduğuna o karar versin. Rab davama baksın ve beni savunup senin elinden kurtarsın. Ve utanç içinde kalan Saul, o gün Davut'u bıraktı. Maalesef onun yüreği değişmemiş. Bundan sonra tekrar Davut'u öldürmeye çalıştı. Ama tabii ki Rab'in vaadi vardı ve başarılı olamadı. Ve sonunda Saul İsrail'in düşmanlarıyla savaşırken öldürüldü ve bazı olaylardan sonra Davut kral oldu. Kardeşler, herkes kral Davut gibi olmak istiyor. Herkes büyük olmak istiyor, cesur olmak, yüce, kudretli, kral olmak istiyor. Ama Davut'un gerçekten nasıl biri olduğunu unutuyoruz. Alçak gönüllü, Rab'e güvenen, dürüst, hakkını önemsemeyen, Rab'e iman eden, kutsal ruhla dolu olan. Yani bunlar için Davut hakkında Rab, İşai oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm dedi. İsa'nın zamanında İsrail halkı Davut gibi bir kralı istedi. Güçlü, yüce, düşmanları yenen bir kral. Rab Tanrı onları kimi gönderdi? İsa Mesih kendini gönderdi. Davut gibi, alçak gönüllü, babaya güvenen, hakkını önemsemeyen bir kral. Yani ironik bir şey. İsa Mesih gerçekten dünyanın merkezinde olandır. Ama o başkalarını, yani bizi kendinden daha çok önemsedi. Ve bu dünyanın kralı var. Şeytan. Şeytan, yani bu dünyanın kralı olarak İsa Mesih'i hiç sevmedi. Çünkü Tanrı'nın vaadi onda. Bu yüzden şeytan bir planı yaptı. Biz, yani insanlar günah işleyerek şeytanın çocukları olduk. Ve bizi araç gibi kullanmayı düşündü. Yani bizi İsa'ya vermeye teklif etti. Davut gibi İsa Mesih bizim için imkansız bir başlık parası vermek zorunda kaldı. Başlık parası bizim tüm günahımızı, tüm utancımızı, tüm yani günahlarının bedelini ödemeye lazım. Bunları tümünü alıp canını vermek zorunda kaldı. Ve kabul ederek İsa Mesih çarmıhta bizim başlık paramızı ödeyip öldü. Ama bu planı aleyhine döndü. Bunu yaparak İsa Mesih kendini Tanrı olduğunu kanıtladı ve bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Amin. Amin kardeşler. Gerçek yüceliği istiyor musunuz? İstersen dünya sana savaşman gerektiğini söyleyecek. Rekabetçiliğe girmen gerekecek. Hakkını alman gerektiğini, onuru kazanman gerektiğini söyleyecek. Rab Tanrı ise hakkından vazgeç. Her gün çamahının yüklenini beni izle diyor. Ve bunu yapmak zor değil kardeşler. Bunu yapmak imkansız. Ve Davut bunu nasıl yapabildi o zaman? Onu ilk tanıdığımızda Kutsal Kitap bize cevabı verir. Birinci Samuel 16. bölümde 13. ayet. Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu, yani Davut'u meshetti. O vaat, kral olacaksın aldı. O günden başlayarak Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Tanrı'nın vaadine iman ederek ve kutsal ruhun gücüyle dünyanın davrandığı gibi değil, Davut ve Rab İsa gibi davranarak Tanrı'ya hoşnut edebiliriz. Kardeşlerim, iyi haberim var. İsa'ya iman ettiğinde vaat aldın. Rabbin çocuğusun. Cennete gireceksin. Onur ve saygı sende. Çünkü Rab seni layık buldu. O sana bakacak. Seni koruyacak. Seni besleyecek. Vaat sende. Ve İsa'ya henüz iman etmeseydin, bugün o kapı açık. Bugün o vaati alabilirsin. İsa'ya iman ederek kendi senin kendin onurunu, saygısını kazanmayı isteğini bir yana vererek, İsa'ya iman ederek sen de bu vaati alabilirsin. Ve bu yüzden Davut çocukluğundaki gibi kendini küçük hissedersen, unutulmuş hissedersen, esenlikle yaşayabilirsin. Çünkü geleceğin müthiş olacak. Senin sonucunu iyi diye Rabbin vaati var. Başka günlerde, yani her şey yolunda giderken ve herkes seni severken, rekabetçiliğe girmek zorunda olmayacaksın. Mahalle baskısı seni fazla etkilemeyecek. Çünkü Rab'be iman ediyorsun. Yani onun vaadi başkalarına bağlı değil. Değişmiyor. Sen onu itaat ederek, onu saygı göstererek güvenebilirsin. Ve belki başka günler geliyor, zor günlerde, adaletsizlikle karşılaştığında, hakkına el konulduğunda, günah işlemeyerek Rab'be bırakabilirsin. Onun vaadinin onun zamanında gerçekleşeceğine güvenebilirsin. Yani her fırsat Rab'den gelmiyor. Eğer fırsat alarak günah işlemek lazım, bu fırsat Rab'den değil ve bunu güvenerek, Rab'be güvenerek günahdan dönebilirsin ve ona bakıp güvenebilirsin. İsa işini tamamladığı için kutsal ruh sana gönderildi. Onunla meshedildiniz. Şimdi onun gücünde yaşamalıyız. Bunlar kutsal ruh olmazsa yapılmaz. Ve bu yüzden bugün hepinizin daha kutsal ruhla doldurulmanız için dua etmek istiyorum. Rab İsa gibi, Davut gibi Tanrı'ya uygun bir kişi olarak yaşamak istersen kutsal ruh lazım. O zaman her neredeyseniz ellerinizi açın. Yani bunu yaparak diyoruz ki ben de kutsal ruhu almak istiyorum. Kutsal ruhla dolu olmak istiyorum diyoruz. Ya her şey egemen Rabbin. Güçlüsün, yani bizim için yeterince güçlüsün. Hükmediyorsun. Senin yolunu, senin yolundan geçerek günah işlemeye mecburen değiliz. Sana bakarak biz günahsız bir şekilde davranabiliriz ve sana güvenebiliriz. Çünkü senin vaatlerini her zaman gerçekleşecek. Senin zamanında, senin istediğin şekilde. Ama bunu yapmak için sana ihtiyacımız var. Bugün ya Rab, kutsal ruhun bizimle olsun. Bize gelsin. Bize doldursun. Çünkü biz sana layık bir şekilde, uygun bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ve öyle olarak senin esenliğe girmek istiyoruz ya Rab. Bugün Sana iman, iman ettiğimizi hatırlamak istiyoruz. Ve de bir kişi bugün sana iman etmek isterse, onun yüreğine gir, vaat ettiğin gibi. Ve onların eski taş benzeyen yüreği, etten yaptığı yüreğine değiştir. Ve senin sevgin, senin sevincin, senin esenliğin, senin sabırın, senin iyiliğin onların yüreğine girsin. Ve onların yanında ol. Senin isminde dua ediyorum tüm vaatlerine göre. Dua ediyorum, istediğin olsun diye dua ediyorum. Amin.